Ayrım 31 ve İhtilal, Altan Öğben, sayfa 341. İktidar zararlı ve tehlikeli yoldadır. İnönü gürültüler arasında sürdürdüğü konuşmasında tasarının gerçek gerekçesinin yönetimdeki partizanlık olduğunu söyledi. Ülkede toplumu bunaltan büyük sorunlar bulunduğunu, vatandaşların bunları söylemeye ve o konuda söylenenleri dinlemeye ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Konuşmasına şöyle devam etti. İsmet İnönü devamla. İktidar milletin dertlerini görecek ve çare arayacak yerde, onu toplanmadan ve konuşmadan mahrum kılmayı tercih etmektedir. İktidar kısır yolda, her suretle zararlı ve tehlikeli yoldadır. Muzdarip vatandaş söylemeye ve işitmeye alışmıştır. Bu ihtiyaç susturmalarla giderilemez. Bu haller Aziz ve Ali Cenab milletimize layık değildir. Bu çıkmaz yollara düşmüş olanlar seçimin kendilerince kaybedilmesini bir ihtimal olarak da... Himmet Ölçmen Konya, bu kehanet ne neden? İsmet İnönü devamlı, düşünmeye tahammül edemezler. Onun için artık bütün zincirleme tedbirler serbest ve eşit seçimi tahrip hedefine müteveccih yani yönelik olacaktır. Ama çaresiz olarak seçimi gene kaybedeceklerdir. Sağdan bravo sesleri ve alkışlar, soldan gülüşmeler. Himmet Ölçmen Konya, ömrünün sonuna kadar avucunu yalayacaksın. Reis efendim, müsaade buyurun, hatibin sözleri işitilmiyor. İsmet İnönü devamlı, muhterem arkadaşlar, bu usuller tatbik edenlere yar olmamıştır. Soldan gülüşmeler. Bu sualler manevi ehliyetini kaybedenleri kurtarmamıştır. Soldan doğru doğru mücerrep sesleri. Tekrar edeyim. Bu usuller manevi ehliyetini kaybedenleri kurtarmamıştır. Soldan doğru sesleri. İktidar başındakiler anayasa dışında idareye girmişlerdir. Türk milleti anayasa dışı idareye razı olmayacaktır. Pek muhterem arkadaşlar, basiretleri uyandırmak için çarelerin kalmamış olmasından ciddi olarak endişe ediyoruz. Sağdan sürekli alkışlar. Kara Osmanoğlu'na tepkiler. İnönü'den sonra kürsüye Hürriyet Partisi lideri Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu geldi. 13. bölümde anlattım. Kara Osmanoğlu, Demokrat Parti'nin kuruluşundan itibaren partinin yöneticileri arasında bulunmuş bir politikacıydı. Demokrat Parti iktidarı döneminde bakanlık yapmıştır. Genel Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmüştü. Ama son dönemde partisinin gidişini onaylamadığı için 19'lar hareketine katılmış ve Hürriyet Partisi'nin genel başkanı olmuştu. Meclis kürsüsüne bu defa Hürriyet Partisi adına çıkıyordu. Başkan adını okuyarak kürsüye çağırınca Demokrat Parti sıralarından uzun uzun "Oo!" sesleri yükseldi. Kara Osmanoğlu da konuşmasına o seslere işaret ederek başladı. Tutanaklardan izleyelim. Reis Hürriyet Partisi Meclis Grubu adına Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu. Soldan ooo sesleri. Hürriyet Partisi Meclis Grubu adına Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu Manisa. Çok iltifatlı karşıladınız. Sağdan alkışlar. Muhterem arkadaşlar, müzakere edilen layihanın siyasi ve hukuki manası, milli irade Demokrat Partisi'nin lehine tecelli ettiği günlerde, o partinin tahakkuk ettirmeyi taahhüt eylediği demokratik rejimi parça parça tahrip ve ifna etmek, yani yok etmek yolundaki gayrı meşru maksadın yeni tezahüründen, yani göstergesinden başka bir şey değildir. Ooo sesleri, sağdan alkışlar. Hürriyet Partisi grubu 1956 senesinde böyle bir layihayı bu ulvi kubbenin altına getirebilmeyi, taahhüde yani verilen söze ihanetin ve millet haklarına tecavüzün pervasız bir misali saymaktadır. Sağdan bravo sesleri alkışlar ve meclisten çıkarma cezası. Fevzi Lütfi'nin Osmanlıca kelimeleri bol ve cümleleri uzun olanlar için daha da etkileyiciydi. Görüşlerini Osmanlı tarihinin son dönemlerini de hatırlatarak açıklıyordu. Böyle bir teşebbüsün meşrutiyet döneminden beri görülmemiş olduğunu anlattıktan sonra hükümet tasarısının toplantı özgürlüğünün iptal ve ilgasından yani yok edilmesinden başka bir mana taşımadığını ifade etti. Türk milletinin böyle bir muameleye layık olmadığını, demokrasiye geçiş döneminin başlangıcından o günlere kadar geçen 10 yıl içinde yapılan toplantıların büyük bir olgunluk içinde gerçekleştiğini belirtti. Ama artık toplantılara ateş açılması imkanının kanunlaştırılmak istendiğini şu cümleyi de söylüyordu ki, tutanaklarda da görüldüğü gibi kıyamet koptu. Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu devamla. 10 seneden beri bu topraklar üstünde demokrasi ve hürriyet yolcusu bir millet olmak şevkiyle yapılmış 10 binlik, 100 binlik sayısız toplantılarda en medeni memleketler hakkında bile daha fazlasına rastlanmayacak derecede sükunet, vakar ve kanuna riayet ruhunu temsil etmiş bir vatandaş kütlesinin toplantılarını müsellah yani silahlı askeri kıtalarla ihata etmek yani kuşatmak, silahsız halk toplulukları üzerine kim olacağı belirsiz bir hükümet komiserinin takdiriyle ateş açılmasını kanunlaştırmak fikri soldan şiddetli gürültüler, sözünü geri al sesleri, masaya vurmalar, bağırmalar, sağdan bravo sesleri, alkışlar. Nurettin Ertürk Sivas, daha dün sen de vardın bunu yapan, sendin. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu devamla, biz burada fikirlerimizi söylüyoruz. Soldan şiddetli gürültüler, sözlerini geri alsın reis bey sesleri. Reis, bu sözleriniz tahrikkardır, sözünüzü geri almanızı rica ediyorum. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu devamla, makam-ı riyaset niyazamnameyi tatbik edebilir. Soldan şiddetli gürültüler, sözüm bitmeden iniyorum, siz de söyletmiyorsunuz. Reis, sözünüzü geri alınız. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu devamla, almam. Madem ki söyletmiyorsunuz, kürsüyü bırakıyorum. Böyle kanun gelemez bu meclise. Haksız bir kanundur. Soldan şiddetli gürültüler, sözünü geri al sesleri. Reis, efendim, hatip hükümete hakaret etmiştir. Nizamnameyi tatbike mecbur kalıyorum. Kendisi sözünü geri almadığına göre bu inikada yani birleşime mahsus olmak üzere meclisten çıkarılması hususunu yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu devamlı. Allah ısmarladık, Allah ısmarladık. Bravo size, bravo size. Tutanaktan çıkarılan cümleler. Tutanaklardaki nokta nokta işaretleri Karaosmanoğlu'nun sözlerinin tutanaklardan çıkarılan bölümüdür. Sözlerin ne olduğunu ertesi günkü gazetelerde yayınlayamadı. Çünkü 7 Haziran günlerinde meclisten geçirilen kanun hükümlerine göre bunlar mecliste de söylenmiş olsa onları yayınlayan gazete hakkında soruşturma açılabilirdi. Gerçi mecliste söylemekten de onları meclis dışında tekrar etmekten de sorumlu tutulamazlardı. Bunların yayınlanmasının önlenemeyeceği de anayasa kuralıydı. Ama son basın kanunları çıktıktan sonra gazete yönetimlerinde de artık bir ne olur ne olmaz kaygısı yerleşmeye başlamıştı. Bu satırları yazarken tercümanın o günkü meclis haberlerini yayınladığı sayısını bulup baktım. O konudaki tüm haberler bizim Ankara'dan telefonla yazdırdığımız haberlerdi. Ama Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun konuşmasının sonradan tutanaklardan çıkarılan sözleri o haberlerde yoktu. Karaosmanoğlu'nun konuşmasının ilk bölümleri gazetede özetlenerek yayınlanmıştı. Bazı cümleleri aynen yazılmıştı. Ama sıra sonradan tutanaktan çıkarılan bölüme gelince şöyle denilmişti. Karaosmanoğlu meclisten çıkarılıyor. Karaosmanoğlu bundan sonra 76 kelimelik bir cümle söyledi. Bu cümleyi sonradan alınan karar ile zabıtlardan çıkarıldığı için yazmıyoruz. 76 kelimelik bu cümle üzerine DP'liler sıralarından şiddetli gürültüler yükseldi. Hakaret ediyorsun, sözünü geri al diye bağırıldı. Reis aynı görüşe iştirak ederek Hür Parti liderinden sözlerini geri almasını istedi. Karaosmanoğlu almadı. Kürsüye yumruğunu vurarak ısrar ediyorum, böyledir dedi. Reis bunun üzerine Hür Parti liderinin celseden çıkarılmasını mebusların reyine sundu. Bu husus ekseriyetle kabul edildi. Mezkür cümlenin zabıtlardan çıkarılması da aynı şekilde kabul edildi ve Hür Parti lideri salondan çıktı. Konuşmanın tutanakta yayınlanmayan bölümünü bugün hatırlayamadım. 76 kelime olduğu saptanan cümlenin yasaklanan 12-13 kelimesi herhalde toplantı yapanlara ateş açma yetkisinin bir hükümet komiserine bırakılmasının ne kadar vahim olduğunu ifade eden kelimelerdi. Karaosmanoğlu böyle bir yetkinin verilmesinin cinayetlere yol açabileceğini ifade ediyor ve bunun vebalinin ağır olduğunu söylüyordu. Ama o bölümü bizim İstanbul'a telefonla geçtiğimizi hatırlıyorum. Zaten o bölümün tutanaklardan çıkarılması mecliste daha sonra alınan bir kararla olmuştu. Osman Bölükbaşı kürsüde. Karaosmanoğlu'nun verilen ceza gereği salondan çıkmasından sonra kanun üzerinde konuşmak üzere kürsüye çıkan 3. muhalefet lideri Osman Bölükbaşı'ydı. O da Karaosmanoğlu'nun akıbetine uğradı. Sözlerinin büyük bir kısmı tutanaklardan, başkanın önerisi ve meclis çoğunluğunun kabul etmesi üzerine çıkarıldı. O çıkarılan bölümlerin nokta nokta işaretiyle gösterildiği tutanaklarda kalan sözlerinin bir kısmı şöyleydi. Yazı ve söz hürriyetini ortadan kaldıran son kanunları takiben toplanmayı ve dinlemeyi yasak eden, parti ve cemiyet kurmayı, teşkilatlanmayı ve siyasi faaliyette bulunmayı imkansız kılan bu hükümet tasarısı ile bir nokta nokta nokta nokta ve bütün vuzuhuyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. O kadar ki 6-7 Eylül hadiselerinde mal, can ve namusa tecavüz edenlere karşı zabıtanın neden silahını kullanmadığını soranlara cevaben silah kullanılsaydı işte o zaman milli felaket olurdu diyen hükümet ve başvekil şimdi masum halk topluluklarına hedef gözetmeksizin zabıtanın nokta nokta nokta nokta ateş etmesini isteyecek kadar ileri gitmektedir. Bütün bu tethiş ve baskı tedbirleri zaafını ve aczini hisseden bir iktidarın zorla iş başında kalmak gayretlerinden başka bir şey değildir. Demokrat Parti kendini iktidara getiren yolları iktidardan düşmemek için kapamak istemektedir. Bu şartlar içinde seçimlerin bir zevahiri koruma oyunundan başka bir mana taşımayacağı da açık bir hakikattir. Bunu ifade etmekle biz tarih ve millet önünde vazifemizi yaptığımıza inanıyoruz. İktidar ve hükümeti tarih ve millet önünde mesuliyetini bir parça hafifletmek istiyorsa kurduğu rejimin adını artık açıkça ifade etmelidir. Nokta nokta nokta nokta nokta. Toplanma ve cemiyet kurma hürriyeti Türklerin tabii haklarındandır diyen anayasayı açıkça çiğneyen ve nokta nokta nokta nokta nokta. CMP meclis grubu olarak Demokrat Parti meclis grubunu ve hükümetini nokta nokta nokta nokta tarih ve millet önünde mesuliyetleriyle baş başa bırakıyoruz. Sağdan şiddetli alkışlar, bravo sesleri. Muhalefet partileri mebusları topluca salonu terk ettiler. Soldan yuha sesleri. Gazeteciler locasında. O günkü görüşmelerin buraya kadarki bölümünü izleyenlerden biri benim. Muhalefet milletvekillerinin bölük başının konuşmasından sonra hep birlikte meclisi terk etmelerini ve yuha sesleriyle uğurlanmalarını gördükten sonra bizim gazeteciler bölümünde de bir hareketlenme oldu. Çoğumuz ayağa kalktık ve locadan çıktık. Ya basın için ayrılan odaya gidip telefon sırasına dizildik ya da beklemeden konuşabileceğimiz başka bir telefona ulaşmak için meclis binasının dışına çıktık. Daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım. O zamanın haberleşme imkanlarıyla bugünküler arasında tasavvur edilmesi bile çok güç olan bir çağ farkı var. O zamanın imkanı sadece bağlantılı telefonla sınırlı. O da hele şehirler arası konuşmalar için sıraya girmenin şart olduğu koşullar altında. Gazetecilerin o gibi hallerdeki sorunları saymakla bitmezdi. Bir kısmımızın tek amacı gazetemizle bağlantı kurup o flash haberi vermekti. Tabii o işle bir gazeteden bir kişinin uğraşması yeterli. Eğer gazetenin orada bulunan muhabir sayısı birden fazlaysa ötekinin telefonla uğraşmasına gerek yoktu. Ama yapacağı başka şeyler vardı. Biz o sırada orada tercümandan iki kişiydik. Ben ve Aydın Köker. Çıktık. Aydın telefonla uğraşırken ben arkadaşlarla ayaküstü konuştum. Tabii hepimiz heyecanlıydık. Aramızda bu gidişe ben dahil kişisel olarak karşı olanlar vardı. Ne olacak bu işin sonu diye kısa bir dertleşme yapabildik. Bir yandan da muhalefet milletvekilleriyle temas arıyorduk. Daha önce belirtmiştim, meclisin basın locasından alt kata inip milletvekillerinin tarafına geçmek güç. Arada küçük bir kapı var, başında da bir polis. Özellikle bu gibi tartışmalı oturumlarda bizi muhalefet tarafına geçirmiyorlar. Bunu ancak özel izinle yapabiliyoruz. Veya o iznin alınamadığı zamanlarda milletvekilleri o kapıya gelip bizim tarafımıza geçebiliyorlar. O şekilde görüşüyoruz. Her ihtimale karşı o kapıyı da kontrol etmek gerekli. Bazılarımız da orada bekliyor. Ben o sırada yukarıdayım. Ben de aşağıya gidip milletvekilleriyle temas arayacağım ama daha harekete geçememişim. Bir arkadaşımla bir şey konuşuyorum. Bir ara balkondaki basın bölümüne giden kapı açıldı. Bir gazeteci arkadaşımız çıktı. Biz balkondan ayrıldıktan sonra o içeride kalmış, görüşmeleri izlemeye devam etmişti. Yanımıza geldi, dedi ki, aşağıda meclisteki görüşmelerde sizin çıkışınızdan bahsettiler. Gösteri yapıyormuşsunuz. Birazdan anlaşıldı. Bizim muhalefet milletvekillerinin çıkışından sonra salondan ayrılışımız bir muhalefet gösterisi sayılmış. Tasarının görüşüldüğü geçici komisyon başkanı Kemal Biberoğlu bizi meclis başkanına mikrofondan konuşarak şikayet etmiş. Sonradan tutanaklara da geçen bir müdahaleyle yukarıdaki locadan nümayiş yani gösteri yapıldığını söylemiş. Bundan sonra olaylar şöyle gelişti. Biberoğlu'nun bu beyanı üzerine biz hepimiz eş zamanlı olarak dışarı çıkanlar hükümete karşı protesto gösterisi yapmış gibi muamele gördük. O çıkış sırasında bazılarımız bunu içeride olup bitenlere bir tepki olarak da yapmış olabilir. Ama öyle de olsa o çıkış aynı zamanda meclis muhabirliğinin her zamanki gereklerinden biriydi. Meclisteki uzun görüşmeleri izleyenlerin belirli zamanlarda anlattığım işleri yapmak için balkondaki yerlerinden ayrılmaları gerekiyordu. O harekette herkesin kendi içinden geçenler elbette vardı. Ben de meclisten çıkmakta olan kanunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyordum. Muhalefetin meclisten ayrılışını bir protesto gösterisi olarak haklı buluyordum. Bunu aramızdaki normal sohbetlerde dile getiriyorduk. Ama Aydın'la beraber dışarıya çıkışımızın birinci nedeni telefon bulup durumu gazeteye haber vermekti. Aşağıya inip muhalefet milletvekillerinin görüşlerini almaktı. Ayrıca muhalefet çıktıktan sonra da artık salonda yazılacak fazla bir şey de kalmamıştı. Muhalefetsiz mecliste çıkarılması istenen bir kanun çıkarken her şey otomatiğe bağlanırdı. Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bitip de maddelerin görüşülmesine geçilince başkan madde hakkında söz isteyen yok, kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir demeye başlardı. Bu öyle devam ederdi. Nitekim içeride o mekanizma işlemeye başlamıştı. Ben artık bir daha içeriye girmedim. Yeni bir gelişme olursa zaten basın odasına yansırdı. Herkes haber atlamamak için önlemini alıyordu. Büroya döndüm. O vakte kadarki haberleri gazeteye telefonla bildirdim. Menderes'in suçlaması. Aydın Köker mecliste kaldı. Geri kalanını o izleyip meclisten telefonla bildirecekti. Ama bir süre sonra telefon açtı. Mecliste şöyle bir gelişme olmuş. Muhalefet meclisten çıkıncaya kadar meclisin toplantı salonuna bir kere girip çıktıktan sonra bir daha gelmeyen başbakan, kanunun maddelerinin görüşülmesi devam ederken yeniden gelmiş. Uzun bir konuşma yapmış. O arada bizim durumumuzla ilgili olarak bir şeyler söylemiş. Söylediklerinden bazısı biz gazetecilerin basın locasından çıkışımızla ilgili. Bugün buraya tutanaklara geçtiği şekliyle alıyorum şöyle. Arkadaşlar, memlekette nizam ve mesuliyet fikrinin ortadan kalkmış olduğunu burada biraz evvel cereyan etmiş diğer bir hadiseyle de ispat etmek mümkündür. Muhalefet burada bir vaaz-ı sahne, yani sahneye koyma, sahneleme yaptı. Evvelden düşünülmüş, tertip edilmiş nutuklarla hareketleri telif ederek salonu terk ederken, Sami'in, yani dinleyiciler locasından hareketsiz bulunmak mecburiyetinde olan bir takım muhalefet gazetecilerinin onlarla beraber ayağa kalkıp gitmesi, bu memlekette nizam fikrinin ne dereceye kadar ortadan kalkmış olduğunu açıkça göstermektedir. Şiddetli alkışlar. Buracıkta milli iradenin tecelligahı olan bu mukaddes çatının altında, milli iradenin bizzat mübessili olan Büyük Millet Meclisi karşısında, Büyük Millet Meclisi'nin azaları karşısında nümayiş yapacak kadar cüretlerin ileri götürülmüş olduğunu ifade edersek, tedbir almak zamanının hatta geçmiş olduğu bile anlaşılır arkadaşlar. Soldan şiddetli alkışlar, sürekli bravo sesleri. Başbakanın bize yönelik bu suçlamasının sonuçlarını biraz sonraya bırakıp o günkü meclis görüşmelerini tamamlayayım. Kabul edenler, etmeyenler. Meclisteki görüşmeler muhalefetin ayrılışından sonra beklendiği gibi devam etti. Muhalefet grupları başkanlığa daha önceden önergeler vermişler, görüşülen kanun tasarısının maddelerine geçilmeyip tümüyle reddedilmesini istemişlerdi. Bunlar okundu, reddedildi, oya konuldu, kabul edilmedikleri açıklandı. Görüşmeleri yöneten Başkan Vekili İhsan Baç, Kara Osmanoğlu ile Bölükbaşı'nın belirli sözlerinin tutanaklardan çıkarılmasının formalitelerini tamamladı. Sonra da toplantı gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanunun maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin birkaçı dışında büyük kısmı da görüşülmesine hiç gerek duyulmadan başkanın madde metnini okutup malum formülü tekrarlamasıyla kabul edildi. Tutanaklardaki yazılışıyla, reis, madde hakkında söz isteyen yoktur, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Zabıta göstericilere ateş açarsa, itiraz edilen birkaç maddeden biri kanunsuz toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin dağıtılması konusundaki 13. maddeydi. O maddeye sıra gelince Demokrat Partili bir milletvekili söz istedi, Rize Milletvekili Kemal Balta. 13. maddedeki ifade şöyleydi. Kanunsuz toplantı veya yürüyüş sayılan hallerin vukuunda veya umumi sükun ve nizamın bozulması halinde hükümet komiseri yahut mahallenin en büyük mülki amirinin tayin edeceği memur o mahalle gelerek topluluğa kanuna riayetle yani kanuna uyarak dağılmalarını ve dağılmazlarsa zorla dağıtacaklarını ve gerekirse silah kullanılacağını ihtar eder. İhtara rağmen topluluk dağılmazsa evvela mevcut imkan ve vasıtaları kullanarak dağıtmaya çalışır. Muvaffak olunamadığı takdirde havaya 3 el silah attırır. Yine dağılmazlarsa hedef gözetmeksizin silah istihmal ettirilmek suretiyle topluluğu dağıtır. Kemal Balta bu maddeyi eleştirdi. Dedi ki tutanaklardan. Kemal Balta Rize. Efendim hakikaten bu maddenin nihayetindeki fıkra, zabıta amirine ihtardan sonra bunu dinlemezlerse gelişi güzel silah kullanılması yetkisini veriyor ki doğru değil. Toplantıya bir maksat veya gaye için gelenlerin yanında bazı seyirciler de bulunur. Gelişi güzel silah attırılsa suunu taksiri olmayan vatandaşlara yazık olur. Bunun için silah atılacaksa toplantıyı tertip edenlere tevcih edilmesini teklif ederim. Kemal Balta'nın bu kısa konuşmasına komisyon sözcüsü Ahmet Hamdi Sancar cevap verdi. Özetle dedi ki, İhtara rağmen, su serpilmesine rağmen, göz yaşartıcı gaz sıkılmasına rağmen çekilmeyen bir kimsenin mütemerrit yani dik başlı bir suçlu olmadığını kim iddia eder? Kanuna karşı gelen şuursuz bir kütle ve son derece muannit yani inatçı bir topluluğa bundan daha müessir bir çare düşünmek imkanı yoktur. Kemal Balta komisyon sözcüsünün bu cevabına karşı sözcünün sözüne ettiği 13. maddede su serpilmesi, göz yaşartıcı gaz kullanılması gibi bir sıralama olmadığını hatırlattı. Dedi ki, orada mevcut olan komiserin takdirine bağlıdır deniliyor. Birçok vasıtaları kullanabilir. Göz yaşartıcı gazı, itfaiyenin su sıkması vesaire. Ya ilk defa silah kullanırsa? Takdir onun. Bu hatırlatma tutanaklara göre Demokrat Parti grubunun bir bölümünden gürültülerle ve öyle şey olmaz sesleriyle karşılandı. Yeniden söz alan Hamdi Sancar da Kemal Balta'ya, ''Balta arkadaşımız aynı zamanda hukukçudur, çok iyi bilirler ki asıl olan hüsnü niyettir, yani iyi niyettir.'' diye bir cevap verdi. ''Yani hükümet komiseri nasıl olsa hüsnü niyetlidir, endişe edecek bir şey yoktur.'' anlamında bir cevap. ''Ya hüsnü niyetli de olsa yanlış takdir kullanırsa ne olacak?'' Onun da cevabı yoktu. Sancar'ın bu beyanı hükümet tarafından da ikna edici sayılmamış olmalı ki DP grubunun ünlü emniyetçilerinden Ekrem Anıt da Balta'ya cevap vermek için söz aldı. Oturumun komisyon sözcülerinden Kemal Biberoğlu ve Hamdi Sancar gibi Ekrem Anıt da daha sonraki ünlü tahkikat encümeninin üyelerinden biri olacaktı. O maddenin kabul edilmesi için başka bir gerekçe gösterdi. Bu gibi olaylarda silah istimali mecburiyetinin doğabileceğini, devlet zabıtasının silah kullanma yetkisinin zaten var olduğunu söyleyerek maddenin aynen kabul edilmesini istedi. Ancak 13. maddeyi savunan iki hatibin de söylediklerinin DP'li milletvekillerinin önemli bir kısmı üzerinde olumlu etkiler yapmadığı anlaşılıyordu. Durumu herhalde yukarıdaki odasından izleyen Menderes de fark etmiş olmalı ki yeniden salona girmişti. Konuşan hatipleri izliyor, notlar alıyordu. Anıttan sonra söz alan Fahri Belen'i daha dikkatle izledi. Belen daha önce de belirtmiştik, emekli bir kor generaldi. Menderes'in ilk kabinelerinde bakanlık yapmış ama o görevden kendi isteğiyle ayrılmıştı. Parti içinde hükümetin özellikle demokratik haklar konusundaki tutumunu eleştirenler arasındaydı. Ekrem Anıt'tan sonra söz alıp kürsüye çıktı, kısa konuştu. Hükümete bir tek soru sormak istediğini söyledi. Sorusu şuydu. Silahsız bir topluluğa karşı hedef gözetmeksizin ateş etmek başka bir memleketin kanunlarında var mı? Başbakan, Yunanistan'da var, bizde olmaz. Soruya hükümet adına Başbakan Menderes cevap vermek istedi. Kürsüye çıktı dedi ki, Başvekil Adnan Menderes, İstanbul. Yunanistan'da mitingler olur, Fransa'da mitingler olur, yürüyüşler olur. Zabıta men etmek ister. Ondan sonra zabıtanın men etme tedbirine karşı gelenler olur. Ondan sonra da havadis ve haber olarak okuduruz. Şu kadar yaralı, şu kadar ölü var. Şurası da arz edeyim ki bizim memleketimizde kanun bu şekilde tedvin edildikten yani çıkarıldıktan sonra inşallah kanun tatbikine lüzum kalmayacaktır. Esasen bugüne kadar yapılan nümayişlerde vakı zabıtaya nümana atlar yani direnişler kökünden sarsılmak istenen otoritenin zaafa uğramasındandır. Bu kanunda bu zaaf bertaraf edilebileceği için bu haller ve namütemaatlar görülmeyecek ve kanunun tatbiki lüzumu hasıl olmayacak kanaatindeyiz paşam. Ve 13. madde üzerindeki görüşmelerde başbakanın bu açıklamasıyla bitti. Başkan İhsan Baç 13. maddenin tümünü oya koydu. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir dedi. Başka maddelere geçti. Öteki maddelerin çoğu üzerinde söz alan olmadı. Birkaç maddenin birkaç fıkrası ile usul hükümlerinde birkaç ayrıntı değişikliği yapıldı ve sonuçta kanunun tüm maddelerinin görüşülmesi tamamlandı. Sıra kanunun tümünün oylanmasına gelmişti. Fakat iç tüzüğe göre oylamadan önce yasanın tüm üzerinde son görüşlerini bildirmek isteyen milletvekillerinin başkandan söz isteme hakkı vardı. Başbakan Adnan Menderes bu imkanı kullanarak kürsüye çıktı ve meclisten çıkan gazeteciler konusuna da değindiği konuşmasını yaptı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 352.